gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Saatler 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de yaklaşık 15.55'e kadar sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Ve bizlere ulaşacağımız iletişim yolları da şöyle. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'da da Hayatın Sesleri yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, bugün programımızda neler var? Hemen bir göz atalım isterseniz. Önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezak Altun bizlerle birlikte olacak ve sosyal medyada algı yönetimini konuşacağız kendisiyle. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar Projesi üzerine proje temsilcisi Funda Sarıcılar telefon hattımızda olacak ve kendisinden bilgi alacağız. Son bölümde de Göçoğulları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver'le göç algısı üzerine söyleşeceğiz. Şimdi Hayatın Sesleri'ne güzel bir müzikle merhaba diyelim.
Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarımı gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarımı gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, oralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, oralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere.
Gazetecilikte manipülasyonun nasıl yapıldığına örnek olarak 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Journal gazetesi ve William Hearst adı öne çıkar. Hearst, Küba bağlamında yaşanan ABD-İspanya gerginliği üzerine muhabirinden Küba'ya gitmesini ister. Ondan isteği kışkırtıcı bir içerik bulmasıdır. Fakat muhabir Küba'ya gider ve burada hiç olay yok telgrafını gönderir. Bunun üzerine William Hearst, basın tarihi kayıtlarına geçen meşhur "Sen fotoğrafı çek, ben savaşı çıkartırım" telgrafını gönderir. Bu çarpıcı cevap, gazetecilikte kullanılan içeriğin manipülasyona ne kadar açık olduğunu ve kitlelerin algısını yönetmek amacıyla anlamın kurgulanabildiğini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Şimdilerde Türkiye söz konusu olduğunda Batı medyası yalanları gerçekmiş gibi gösterme yarışına giriyor. Algı yönetimi özellikle sosyal medya üzerinden yapılıyor. Bizler de bugün konunun önemi ve ayrıntılarını konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezzak Altun hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, biz aslında çarpıcı bir örnekle başladık. Evet, gazetecilikte manipülasyonun nasıl yapıldığı anlatılırken sıkça başvurulan bir örnekti ama az önce haberlerde de dikkatimi çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir soru sormak isteyen ABC muhabirine bir tepkide bulundu ve kanalın silah tanıtımı sırasında kaydedilen görüntüleri harekatta çekilmiş gibi gösterdiğini hatırlattı. Özür dilemelisiniz dedim. Bu son örnek üzerinden başlayalım. Sosyal medyada algıyı konuşacağız. Algı tanımını da sizden dinleyelim istiyoruz. Buyurunuz efendim.
Şimdi açıkçası epeyce geniş bir konu. Dolayısıyla bizim için öngörülen sürede nasıl derleyip toplayacağım konusunda bir fikrim yok ama belki dinleyicilerin zihninde bir takım şeyler, fikirler uyandırabilme şansı buluruz. Aslında algı meselesini konuşmaya biz 20. yüzyılın başlarında başladık. Niye 20. yüzyılın başlarında başladık? Çünkü o zaman bugün modern toplum dediğimiz bir yaşam biçimi oluşmaya başladı. Yani büyük kentlerde kalabalıklar halinde yaşayan insanlar demokrasi ile yönetim ağırlıklı olarak yaygınlaşmaya başladı. Oy, seçim, işte yöneticilerin kamuoyu desteğine ihtiyaç duyması gibi kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Bunun öncesinde dinleyiciler hatırlayacaklardır. Yani işte Orta Çağ'da ya da işte monarşilerin olduğu dönemlerde çok da böyle halk desteğine ihtiyaç duymuyorlardı. Çünkü yönetim süreçleri babadan oğula geçiyordu belki ama demokrasilerde böyle bir kamuoyu desteğinin olması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu sadece işte siyasal süreçler, yönetim mekanizmaları açısından değil, aslında yaptığımız her türlü iş açısından. Yani şu an TRT'de yayın yapıyoruz. TRT kurumunun halk tarafından benimsenmesi, onun sahiplenilmesi, faaliyetlerinin desteklenmesi de bu anlamda bakıldığında bir kamuoyu oluşturma ve onu doğru bilgilendirme, doğru oluşturma çabasını, faaliyetini gerektiriyor. Bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Biz aslında etrafımızda olan bitenler konusunda doğrudan deneyim edinme şansına sahip değiliz. Bugün işte Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünyanın her yerinde ki insanlar çeşitli biçimlerde bu konuyla ilgileniyorlar. Amerika'da ilgileniyorlar, İngiltere'de ilgileniyorlar, Avrupa'nın başka ülkelerinde ilgileniyorlar, Asya'da, Rusya'da vesaire herkes ilgileniyor ama hiç kimse orada ne olduğu konusunda doğrudan kendisi yaşayarak bir fikir, bilgi edinme şansına sahip değil. Orası çünkü hepimiz için epeyce uzak bir bölge. Oradaki bilgileri nereden alıyoruz? Aslında bizim kitle iletişim araçları dediğimiz şeylerden, işte biraz önce radyo haberlerinden, televizyon haberlerinden, görüntülerden vesaire ve dediğiniz biçimiyle sosyal medyadan da çok fazla şey dolanıyor. Genellikle bu çatışmalı durumlarda çatışma içinde olan taraflar kamuoyunu kendilerini destekleyecek yönde oluşturmak için bir biçimde o sizin algı yönetimi dediğiniz şeyin oluşması için bu araçların üstünden bir takım bilgileri manipüle ediyorlar. Evvelinde bu sürecin biz bu tür çarpıtmalara işte dezenformasyon, enformasyonun bozulması ya da bozulmuş enformasyon vesaire diyorduk ama günümüz dünyasında bizatihi, hele bir de bu teknolojinin bize sağladığı olanaklar çerçevesinde bayağı gerçekmiş gibi yalanlar üremeye başladı. Bu bir yandan çok tedirgin edici çünkü
masa başında
TRT'nin 50. yılı nedeniyle 2014 yılında İstanbul'da yapılan bir toplantının içeriğini konuşuyorduk gene TRT'deki arkadaşlarla. O zaman da işte bu internetin haber kaynağı olarak kullanılması meselesini tartıştığımız bir oturumun adını Öldüren Şüphe diye koymuştuk. Çünkü hakikaten yani oradan yani sosyal medya üstünden ya da internet üzerinden bize bir sürü bilgi geliyor ama endişe verici durum bu gelen bilgilerin ne kadarı doğru ve ne kadarı hakikaten olanı biteni birebir yansıtıyor. Biraz önce işte Trump'ın tepkisini çekecek kadar bize ekranda gösterdikleri her şeyi sanki işte Barış Pınarı harekatında çekilmiş gibi orada bir patlayan bomba ya da atılan bir füze görüyorsak bu da Barış Pınarı harekatında çekilmiştir. Çünkü bize diyorlar ki bu orada çekilen bir görüntü. Biz de onu görüp inanıyoruz. Türk tarihinden ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bir örnek verelim. Sosyal medyanın olmadığı zamanlar bu 6-7 Eylül olayları diye bilinen 50'li yıllarda yaşanan ve İstanbul'da özellikle gayrimüslim vatandaşların zarar gördüğü bir Cumhuriyet tarihimiz içinde travmatik bir olay var. Bu olayın şeyi gerisinde şöyle bir şey var. İşte o zaman yayınlanan bir gazete Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığına dair bir haber yayınlıyor. Aslında böyle bir şey yok. Böyle bir durum söz konusu değil ama bu haberin üzerine işte bir takım gruplar bir araya gelip böyle önü alınamayan bir yağma ve şiddet olayına dönüşen bir süreç başlıyor. Aslında baktığınızda gerçekte öyle bir olay olmamış ama bunun yarattığı etkiler hakikaten işte dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir travmaya neden olan olaylar, can kayıpları, mal kayıpları ve sonrasında özellikle Türkiye'de barış içinde yaşayan ve farklı dinlere mensup, farklı milliyetlere mensup ama kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görenlerin bu ülkeden kopmasına, gitmesine neden olan bir takım olaylar. Bu tamamen işte o zaman gazeteden, bugün de işte sosyal medyadan gelen haberler üzerine şey. Burada en temel şey özellikle bunu yapan kaynakların ki hele sosyal medya söz konusu olduğunda kaynağın kim olduğu meselesi iyice belirsiz bir hale geliyor. Bir tür şey gibi bu mahalle dedikodusu gibi dolanmaya başlıyor. Hani birisi bir kulak ya da kulaktan kulağa oyunu gibi biri bir yerden bir şey söylüyor ama giderek etkisi yani işte atıyorum bir yerde işte bir olumsuzluk olduğuna dair bir şey kulaktan kulağa giderken birdenbire şehirde bir canavar varmışa kadar dönüşebiliyor. Bu biraz da dedikodunun mekanizmasıyla da alakalı belki, ama bunu bir de bilinçli yapanlar var bugünkü içinde yaşadığımız koşullarda. Yani Türkiye özellikle güneyinde meydana gelen olaylar bağlamında çok önemli bir süreçten geçiyor ve Türkiye'nin bu konudaki tezleri sonuna kadar haklı olsa da bu tezlerin karşısında ya da bu durumun karşısında pozisyon elde etmek isteyenler de bunu sağlayabilmek için, kendi pozisyonlarını güçlendirmek için bu özellikle başta sosyal medya olmak üzere iletişim araçlarından sürekli olarak farklı şeyleri, ögeleri kullanarak bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ne bu algı? Özellikle işte sivillerin bu şeyde zarar gördüğüne ilişkin şeyler. Genellikle çatışmalı durumlarda genel kamuoyunu herhangi bir biçimde motive etmek için duygusal yönler kullanılıyor. İşte savaşta zarar gören özellikle kadınlar ve çocukların fotoğrafları, ki bu dünyanın bütün çatışmalı bölgelerinden gelen görüntülerde ana ögelerden biridir
farklı
maalesef.
Zamanlarda farklı zamanlarda ve farklı olaylarda aslında,
evet,
çekilmiş
evet.
Görüntüler.
İşte, tabii burada öyle şeyler kullanılıyor. Mesela şeyin Suriyelilerin, Suriye'den ülkemize göçenlerin ve bizim ülkemizden Avrupa'ya gitmek isteyenlerin yaşadığı drama dair en güçlü etkiyi Aylan Bebeğin kıyıya vurmuş cesedinin fotoğrafının yaptığını biliyoruz. Görüntünün böyle bir gücü var. Ama siz bu gücü çeşitli zamanlarda şeyi işte kamuoyunu manipüle etmek için de kullanıyorsunuz. Sizin dediğiniz gibi farklı yerlerde çekilmiş savaş görüntülerini bugün Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yaptığı bu operasyon sırasında zarar gören sivillermiş gibi sunduğunuzda, genel olarak hem Türkiye'nin içinde hem de etrafımızdaki ülkelerde genel olarak Türkiye'nin bu haklı müdahalesine dair bir şey oluşuyor, bir olumsuz algı oluşuyor ve işte belki de yöneticilerin üstünde, bu yönetim mekanizmalarının üstünde bu müdahaleyi durdurun baskısını kurmaya çalışıyorlar. Günümüz toplum şeyinde, demokrasilerinde en önemli güç kamuoyunun gücü. Çünkü nihayetinde sandığa gittiğimizde şeyimizi, geniş kitleler olarak kararlarımızı oy olarak sandığa attığımızda şeyimizi de, tepkimizi de ya da taraf ya da karşı olduğumuz durumları da böylece belirtiyoruz. Bunu şey yapmak için, yönlendirmek için maalesef bu tür şeyler biraz gerçeklerin dışında da kullanılabiliyor.
Şunu da söyleyebiliriz o zaman, sanal ortamda da dijital bir savaş hakim.
Tabii.
Ve bu yüzden dijital bilinçten bahsetmek gerekiyor galiba değerli hocam. Kullanıcıları da uyarmak lazım.
Şurada yani genellikle programlarda bir önceki programlara atıfta bulunmak biraz şeydir ama benzer bir şeyle soruyu cevaplamak için daha önce İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan o işte yeniden deprem olacak, evlerinize girmeyin vesaire gibi bir şey vardı biliyorsunuz. Sosyal medyada yayılan, köprü hasar gördü, geçmeyin vesaire gibi. Onun üzerine bir yayına katılmıştım televizyonda, TRT Haber'de. Orada da ifade ettim. Aslında tabii böylesi durumlarda genel olarak toplumsal düzeni bozmaya, toplumsal toplum arasında kargaşa yaymaya ya da o güven duygusunu zedelemeye ve bundan yarar göreceğini düşünen şeyler, gruplar aynı depremde de işte köprüden geçmeyin. Niye? Köprü hasar gördü, şeyler, yetkililer saklıyorlar. Şimdi köprü hasar görse yetkililerin bunu halktan gizlemesinin ne gibi bir şeyi olabilir ki? Yani yetkililere nasıl bir faydası olabilir? Ama yetkililerin halktan bazı gerçekleri gizlediğine dair bu sosyal medyada yayılan ve o sırada da insanlar zaten deprem yaşamışlar ve panik halindeler. Her şeye inanıyorlar. Bu şey otomatik olarak işte kamuoyunda yönetim mekanizmalarına duyulan güvenin sarsılması açısından bir etki yapıyor. Hakeza işte en son olayda yaşadığımız sadece işte deprem değil, sadece Barış Pınarı harekat değil, aklınıza gelebilecek her durumda böyle şeyler ortaya çıkıyor. İşte zaman zaman çevre sorunlarıyla ilgili, zaman zaman işte hayvan haklarıyla ilgili ya da hayvanların korunmasıyla ilgili bunun etkileri çok farklı düzeylerde olabiliyor ama sürekli olarak birileri enformasyonu doğrudan uzaklaştırıp bozarak kendi amaçları doğrultusunda bir kamuoyu yaratmaya gayret ediyorlar.
Evet, yavaş yavaş da süremizin sonuna yaklaşıyoruz.
Evet, uzun sürebileceğini söylemiştim.
Bir giriş yapmıştık. Evet. Şimdi dedik ki sosyal medya algı yönetiminin en etkili mecralarından biri. Çok hızlı yayılabiliyor bilgi ve bilgi denetlenemiyor doğruluğu kaynağı net olmadığı için. Kullanıcı olarak sosyal medyada hangi noktaları temas etmeliyiz bilginin doğru olup olmadığı yönünde?
Şimdi en temel problem biraz önce dediniz ya sosyal medyada kimin yani o bilgiyi orada yayanın kim oldu? Yani bu siz ve ben de olabiliyorum zaman zaman işte kendi sosyal medya hesaplarımızdan tanık olduğumuz bir şeyi belki de bizim algıladığımız ya da çıkarlarımıza uygun bir biçimde yansıtabiliyoruz. Burada bakıldığında aslında sosyal medyada bu işleri yapanlar kim dediğimizde aslında hepimiziz. Yani yeryüzünde kaç tane insan varsa o kadar insandan söz ediyoruz. Burada bizim yani bu tür kaynaklardan gelen şeyleri, mesajları izleyenlerin, dinleyenlerin, okuyanların neyse gene biz şöyle bir şey olmak durumunda sürekli olarak bir şüphe içinde. Yani bu böyle geliyor ama bu gerçekten doğru mu? Biz genellikle hele kendi düşüncemiz ve inançlarımız doğrultusunda bir enformasyonla karşılaşıyorsak bunun doğru olduğuna ilişkin bir kesin doğrudur.
Öyledir.
Şimdi genel olarak işte her zaten maaşımız az ve her şeyi de zam yapıyorlar diye bir şeyimiz varsa, inancımız varsa doğru olmayan bir zam haberini de işte atıyorum bir şeye zam geldi diye bir şey yazın. O kadar inanmaya meyilli ki şeyler dinleyenler, izleyenler evet öyle olmuştur diye şey yapıyor. Kimse dönüp ya hakikaten bu doğru mu? Mantıklı mı? Biraz önceki şey köprü depremden zarar görmüş bunu vatandaşlardan gizliyorlar. Yani
oysa ki günümüz dünyasında bilgi erişimi ne kadar kolay.
Bir yandan kolay, bir yandan da yetkililer var ve diyorlar ki böyle bir şeyimiz yok.
Evet.
Ama burada şey şüphe yani her telefonumuza düşen bilgisayardan gördüğümüz her mesajı bir şüpheyle karşılamak gerekiyor diye.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli görüşleriniz için. Estağfurullah.
Sağ olun. Sağ olun.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdülrezak Altun bizlerle birlikteydi. Sosyal medyada algı yönetimi üzerine konuştuk.
Tutmadı.
Değerli dinleyicilerimiz, Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar Projesi'ni konuşmak üzere telefon hattımızda proje temsilcisi Funda Sarıcılar bizimle birlikte. Funda Hanım hoş geldiniz, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkürler.
Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar Projesi'ni tanımak istiyoruz. Ne zaman ortaya çıktı, amacı ve önemi nedir? Buyurunuz.
Zamansız Kadınlar, araştırmacı yazar İlknur Güntürk'ün Kalıpçı'nın hazırladığı 2,5 yıldır yurt içinde ve yurt dışında farklı şehirlerde gerçekleştirdiği çok özel bir proje. Böyle güzel bir projenin Cumhuriyet'e giden yolun meşalesi 19 Mayıs 1919'un 100. yılında başkent Ankara'da hayat bulmasının çok anlamlı olacağına inandık ve Zamansız Kadınlar 100. yılda Ankara'da projesini oluşturduk. Biz 4 sivil toplum kuruluşu olarak bir araya geldik. İkiz Hanımlarla görüşmelerimizi yaptık, kendilerini davet ettik ve inşallah bu cumartesi günü de Zamansız Kadınlar 100. yılda Ankara'da projesini hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Projemizin amaçlarından öncelikli amacı tabii ki 1919-1938 yılları arasında Türkiye'ye ve dünyaya ilkleri hediye eden kahraman ve öncü kadınlarımızı tanımak ve tanımak öncelikli hedefimiz. Bu kadınlardan içinde bulundukları zor şartlara rağmen gerçekleştirdikleri büyük başarıları günümüz kadınlarına örnek olarak göstermek. Aynı zamanda Ankara'da 4 dernek, 4 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek sivil toplum kuruluşlarının gönül ve güç birliğini oluşturarak büyük projelere imza atabileceğini de göstermek, bu tür projelerin daha çok yer alması için küçük bir adım atabilmekte.
Efendim 4 sivil toplum kuruluşundan söz ettiniz. Projeye destek verenler evet. Kimler?
ANAÇE, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, ANGİKAT Girişimci İş Kadınları Derneği, Ankara Kulübü Derneği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Ankara Şubesi. 4 dernek bir araya geldik ve bir güç birliğini oluşturduk.
Evet, biraz daha konuyu açalım mı şimdi? Zamansız Kadınlar Ankara'da projesinden bahsedelim. Ne zaman gerçekleşecek? Tabii ki. Projenin içeriğine dair nasıl detaylar vermek istersiniz?
Tabii ki. Bu cumartesi yani 19 Ekim'de Nazım Hikmet Kültür Kongre ve Sanat Merkezi Yeni Mahalle'de burada gerçekleşecek etkinliğimiz. Bu projeniz nedir? Bunu çok gerçekten merakla bize soran misafirlerimiz, konuklarımız oluyor. Tarihimizde yer alan pek çok kadınımız var. Bu öncü kahraman kadınlarımız. İknur Hanım bunların bir kısmını tabii ki çok sayıda isminin çok fazla bizler tarafından bilinmediği pek çok kadınımızı tespit etmiş araştırmalarıyla. Bunlardan 19 tanesini bizlere bir defile konferans havasında şiirlerle, müziklerle bu kadınlarımızı canlandıracak gönüllülerimizle bizlere anlatıyor. Onların o yaşadıklarını, o zamansız kadınların ruhlarını sahnede bizlere taşımaya çalışıyor. Gerçekten hiç duymadığımız, tanımadığımız ilklerle karşılaşıyoruz. Benim en çok etkilendiğim yılları tekrar hatırlatayım. 1919-1938 yılları arasından bahsediyoruz. Türkiye'nin milli mücadele yıllarından. O tarihlerde inanılmaz başarılara imza atılmış, aklımız hayalimiz almıyor. 1922 yılında bir kadının bir aracı kullandığı,
evet,
yarışmalara katıldığı ve birinci olduğunu düşünün. Küçük bir böyle bir örnek vereyim.
Evet, sayısız hani, örnekten inanılmaz başarılar. Bahsedebiliriz.
Aynen. Çok aynen böyle
teşekkür
bir proje
ediyoruz efendim.
Konuşacağız.
Çok sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Çok
proje
sağ olun.
Temsilcisi Funda Sarıcılar'da telefon hattımızdaki konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi spiker arkadaşımız Sezin Zor'un doçent doktor Can Ünver'le birlikte yapmış olduğu röportajı dinliyoruz.
Göç Yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla Türkiye'de ve dünyada göçmen algısını konuşacağız. Evet, evet. Önce isterseniz Türkiye'den başlayalım. Sonrasında
tabii,
yurt dışına
tabii.
Şöyle bir bakış.
Türkiye'den başlayalım. Çünkü Türkiye dünyanın önemli göçmen kabul eden ülkelerinden biri haline geldi.
Evet.
Son yıllarda malum. Ve toplumumuz göçmenlerle, yabancılarla, yani başka ülkelerden gelen hangi sebeple gelirse gelsin, yabancı insanlarla, farklı kültürden gelen insanlarla birlikte yaşamaya başladı. Ve yavaş yavaş bu da artık bizim günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı tabii. Ancak bu süreçler, yani bu alışma, birbirine alışma süreçleri olarak düşündüğümüz süreçler uzun sürebiliyor. Uzun sürebiliyor. Dolayısıyla bu süreçleri yöneten de bir takım algılar var. O algıların aslında onların da yönetilmeye ihtiyacı var. Ve dolayısıyla hani uyumlu, birlikte ve barış içinde yaşanması amacıyla bu algıların da akıllı bir şekilde, rasyonel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Şimdi bizde malum işte 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı var geçici koruma altında. Bunun üstüne 1 milyon daha ilave edebilirsiniz. Irak'tan gelenler, işte Afganistan'dan gelenler ve gelmeye devam edenler falan. Dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık olarak işte belki 4,5 milyondan fazla bir sığınmacı var. Bunun ötesinde işte mevsimsel olarak işte sayısı değişen yabancı işçiler var. Yabancı işçilerin yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde sayısının çok arttığını biliyoruz. Ve bu arada kayıt dışı çalışanlarla falan birlikte belki de 1 milyona falan varan bir rakamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türk toplumu, yani Türkiye sınırları içerisinde farklı ülkelerden gelen, farklı kültürlerden gelen, farklı etnik gruplara bağlı insanlarla birlikte yaşamaya başladı. Dolayısıyla bu bizi işte en azından, yani bu rakamları düşününce, ciddi bir göçmen kabul eden ülke haline getirmiş vaziyette. Yani 82 milyon içinde böyle işte 6 milyon, 5,5 milyon falan filan insan var ise yabancı, bu önemli bir oran.
Evet.
Dolayısıyla biz de tabii bu göçmenlerle ilgili algılarımızı hep gözden geçirmek durumundayız. Türkiye'nin huzuru için gözden geçirmek durumundayız. Son zamanlarda işte bu Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak ya da işte sığınmacılarla ilgili olarak özellikle sosyal medyada ve bazı siyasiler tarafından aslında bir anlamda tahrik edici, kışkırtıcı bir takım söylemler geliştirildi. Bu söylemlerin geliştirilmesi, yani kamuoyunu yanıltacak şekilde geliştirilmesi Türkiye'deki huzurun, Türkiye'deki barışçı ortamında işte bozulması tehlikesini düşündürüyor insana. İnşallah öyle bir şey olmaz. Tabii pek de olmadı. Aslında halkımız da buna pek itibar etmiyor. Fakat şu var. Yani genel olarak konuşmak gerekirse, buradan dünyaya geçmek istiyorum. Genel olarak konuşmak gerekirse bir yabancı insan bir yeni yere geldiği zaman, farklı bir ortama girdiği zaman, o ortamda öteden beri yaşamakta olan insanlar tarafından bir kere önce bir yabancılanıyor yani. Evet. Onu böyle çok böyle kucaklayarak karşılamıyor kimse. Bu öteden beri var olan bir gerçek. Bu insanın tabiatında, fıtratında olan bir şey.
Tabii belki ilkokulda yeni başladığınızda, evet, bir eğer başka, evet, bir okuldan, evet, başka bir okula nakil, yani, olarak geldiyseniz, evet, o yabancılığı orada bile yaşıyorsunuz.
Yani bir müddet o çocuk dışlanabilir. Evet, ondan, evet, sonra ancak kendini kabul ettirecektir zaman içerisinde. Özel
biraz
bir çabada.
Tam onu diyecek. Özel bir çaba göstermesi gerekecek.
Şimdi bu insanın dediğim gibi fıtratında, evet, var olan bir şey. Yani gelen yabancı mutlaka bir önce oraya intibak edemiyor. Yani nereden geldik? Zaten kendisi de mutsuz oluyor falan. Kolay bir şey değil çünkü yabancı bir ortamda. Farklı insanlarla, farklı adetleri olan, farklı örfleri olan, davranış biçimleri itibariyle sizinkilerine benzemeyen insanlar. O insanların arasında böyle çok bir yabancı madde olarak bir müddet şey yapıyor. Fakat zaman içerisinde, bu zaman bunun ilacı biraz da.
Evet.
Ama sadece zamanın ilacı değil. Yani zamana bırakıp da yetmiyor, hiç dokunmak, dokunmayalım, kendiliğinden hallolur diye düşünmek de yanlış. Onun için işte bu algıların yönetilmesi lazım. Yani aydınlatmak lazım insanları. Tahrik etmemek lazım. Şimdi bir yere gidersiniz, gelirsiniz, geldiniz yabancı olarak. Mesela işte bir ilkokulda mesela bir çocuğun silgisi kaybolmuştur mesela. Orada sınıftaki çocuklardan birinin silgisinin o yeni gelen yabancı çocuk tarafından alındığı ve kendisine verilmediğini öğretmene, yani en azından onun şey etmesi bile, yani tahmin etmesi bile tehlike, yani
düşünmesi bile
tehlike yaratıyor. Bir de gidip öğretmenim benim silgimi işte bu aldı falan dediği andan itibaren o çocuğun durumu çok sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla birçok yerde göçmenlerin, yani bizim ülkemizde de var olan bir şey. Bunlar çünkü sosyolojik olgular. Bizim ülkemizde de var ama başkaları yerlerine nazaran daha azdır. Bir kriminal hadise, bir suç işlendiği zaman hemen parmaklar o yabancıyı işaret etmektir, gösterir. Ki bu tabii hem haksızlık hem o insanın hakkına da şey, tabii saygısızlıktır yani, insan haklarına da saygısızlıktır. Ama maalesef böyle bir algı var. Şimdi ben tabii Türkiye'de bu işin birçok başka ülkeye nazaran
daha ılımlı
geliştiğini düşünüyorum. Ve bundan da tabii ayrıca gurur duyuyoruz. Yani tabii bazı yerlerde münferit hadiseler oldu. Olmaya devam edecektir. Normaldir. Bazı yerlerde tepkiler ortaya çıkmıştır. Ama çoğu zaman dikkat ederseniz böyle basına da yansıyan, medyaya yansıyan bazı böyle mahallelerde ufak tefek şeyler olur. Bir suç işlenmiştir, şu veya bir şey. Yüz kızartıcı falan bazı şeyler. Hemen orada eğer bir Suriyeli varsa o Suriyeliyi suçlu göstermeye kalkışırlar. Bizim güvenlik güçlerimiz müdahale eder. Neyse, meseleyi yatıştırır. Bir müddet sonra anlaşılır ki o Suriyeli değilmiş de bir başkasıymış falan, orada oturan birisi. Herhangi bir insan. Dolayısıyla yani suçun kimin tarafından işlenmiş olması bir şey ifade etmiyor. Neticede suçun işlenmiş olması önemlidir bizatihi. Ve bir grubun toptan suçlanması gibi bir işte şunlar bunlar falan filan diye bir davranış son derece yanlıştır. Yani zaten suçun da şahsiliği diye bir olay var yani hukukta. Şimdi bu çok göçmen kabul etmiş eden, yıllarca bu tecrübeyi yaşamış olan ülkelere bakıyorsunuz. O ülkelerde iyiye doğru gidiş daha yavaş, çok daha yavaş. Belki de o ülkelerin bu yabancılara karşı olan kültürlerinin ya da böyle kabul kültürlerinin çok iyi gelişmemiş olması denebilir. Yani dünyadaki göçmen algısı birkaç ülke dışında çok iyi değil. Hemen ilk fırsatta suçlananlar onlar. Bir de üstelik de yani Avrupa ülkeleri için sözünü ediyorum. Eğer Müslümansa, ondan sonra özellikle Müslümansa zaten başlı başına potansiyel bir tehdit arz ediyor şeklinde düşünülüyor. Ve dolayısıyla algı hiçbir zaman böyle o algı ibresi pozitif istikamete doğru, yöne doğru gitmiyor. Bu işte tabii fevkalade önemli ve aslında o ülkelerin yöneticileri açısından da üzerinde çok dikkatli durulması gereken bir konudur. Çünkü kendi iç barışları açısından tehdit teşkil eden bu davranış biçimi bu algıdır. Bu algıya dayanan davranış biçimidir. Dışlayıcı ve işte böyle sürekli kriminalize eden, suç unsuru olarak gören, potansiyel suçlu olarak gören ve hiçbir şekilde aslında bu toplumun bir parçası ona olmayan ve hiçbir şekilde bir aidiyet verilmeyen, yani toplum aidiyeti verilmeyen bir yabancı madde gözüyle görüldüğü takdirde bu aynı zamanda da kendi iç huzurunuzu, iç barışınızı bozacaktır. Dolayısıyla işte göçmen algısı dünyada tabii üzerinde çok durulması gereken, yani sosyal psikologların, ondan sonra işte siyaset bilimcilerin, akademik açıdan söylüyorum ama tabii özellikle de siyaset kurumunun üzerinde çok özellikle durması gereken bir konu ve çok dikkatli edilmesi gereken bir konu. Yani ağzınızdan çıkan yanlış bir söz, eğer politikacıysanız ve yani bir önemli mevkideyseniz, sorumlu mevkideyseniz, orada ağzınızdan çıkacak tek bir sözün çok ağırlığı olabilir. Yanlış bir söz çok yanlış sonuçlara sebebiyet verebilir. Onun için dikkat etmek lazım. Bu algıyı yönetmek için de hakikaten devletlerin böyle hakikaten bu işleri bilen insanlarla birlikte çalışmasında yarar var. Yoksa önüne geçilmeyecek bazı sıkıntılar kaçınılmaz yani. Şimdi bizim Türkiye'de bu özellikle son yıllarda tabii yeni bir olayla karşı karşıya kaldık. Nedir bu Arap Baharı'ndan sonra? 2011'den sonra böyle bir büyük akım oldu ve işte Suriye'den, başka yerlerden neyse çok sayıda sığınmacı geldi. Şimdi bu hakikaten yeni bir şeydir yani Türkiye için yeni bir olgu, yeni bir durum. Bu yeni durumla şu ana kadar iyi baş ediyor diye düşünüyorum. Çünkü kurumsal altyapı da hazırlandı. Bu arada yani işte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Mevzuat ona göre yeniden yapıldı. O mevzuatın modernleştirilmesi çok önemliydi, uzun bir süreçtir. Ta 2003'lerden başlayan, 2000'lerden başlayan bir süreç. O konuda önemli mesafe kat edildi Türkiye'de ve tabii bu şeydir yani. Birçok ülkeye de örnek teşkil edecek niteliktedir. Ama yetmiyor yani sürekli zaten gözden geçirmek lazım. Sürekli işte özellikle kamuoyuna yansıyan düşünce ve işte sözlerin çok önemli bir şey olduğu kanaatini unutmadan, gerçeğini unutmadan devamlı süzgeçten geçirilmesi lazım. Aksi halde kışkırtıcı olursunuz. Yani var öyle maalesef bazı politikacılarımız var. Onlar böyle bütün gün tweet atıyorlar yani sabahtan akşama kadar tweetler ve vay Suriyeliler şöyle, Suriyeliler böyle falan, bu yanlış. Yani belki söylediklerinde gerçek payı var, bir şey demiyorum ama yani o algıyı bu şekilde bu noktaya doğru ittiğiniz vakit bu işte bize daha sonra sorun çıkaracak bir hadise. Yakın bir gelecek, çok da uzak bir şeyde değil, zamanda değil.
Peki yurt dışındaki Türklerin durumunu düşünecek olursak?
Şimdi yurt dışındaki Türklerde özellikle bakınız şimdi Türkiye ile Türk kendisini özdeşleştirmiş yurttaşlarımız veyahut da o ülkenin vatandaşları olmuş ama Türk kökenli insanlarımız kendilerini Türkiye ile ilgili mesela siyasi bir takım şeyleri var, çekinceleri yahut eleştirileri var o yaşadıkları ülkelerin politika hayatında diyelim. Onlar eğer kendilerini Türkiye ile özdeşleştiriyorlarsa bu sefer de onları dışlamaya başlıyorlar. Yani bu da olacak şey değil. Yani. Bu kabul edilebilecek bir hadise değil. Düşünebiliyor musunuz bir insan kalkmış gitmiş ama kendi vatanını, eski vatanını ya da işte annesinin babasının dedesinin vatanını unutmamış ve kendini oraya ait hissediyor. Bu yüzden ona böyle işte diş biliyorlar falan. Niçin öyle yapıyorsun? Efendim işte olmaz. Hayır, onu unutacaksın. Efendim bütün kültürünü işte alıştığın adetlerden vazgeçeceksin. Hatta dininden vazgeçeceksin. Şimdi son günlerde benim de gözüme çarptı Alman basında. Övgüyle söz ettikleri birkaç kişiden söz etmek istiyorum. İşte dinlerini değiştiriyorlarmış, Hristiyan oluyorlarmış. Çok nadir, çok münferit olaylar bunlar. Çok yani bu kadar sene bu işin içindeyim. Yani 10 kişi olabileceğini sanmıyorum yani bu kadar zaman içerisinde, ama 1-2 kişi bulmuşlar. İşte entegrasyon budur diyorlar falan şimdi. Böyle bir entegrasyon yok.
Algı yönetimi işte.
İşte algı yönetimi, evet. Yani yanlış, hani teşvik mi ediyorsunuz falan. Ondan sonra ne bileyim bu Türkiye'de işte Türkiye'ye gelip de daha sonra derme çatma botlarla Yunanistan'a kaçıp oradan da Avrupa'ya giden bazı Suriyeliler var. Bunlara baskı yaptılar, dinlerini değiştirdiler, kiliseler yardım ettiler falan. Ondan sonra çünkü bu şekilde efendim işte o tehdidi engellemiş olduklarını zannediyorlar falan. Böyle bir tehdit algısı var çünkü Müslüman oldu ya, Müslüman geldi ya, yani ama Müslüman tehlikeli, potansiyel bir tehdit. Dolayısıyla onun işte dinini değiştirmiş olması o tehdidi engellemiş gibi oluyor. Bunlar tabii çok banal, son derece yüzeysel, son derece anlamsız tavırlar diyelim yani. İşte kabul etmek mümkün değil yani, ne bilimsel olarak izahı mümkün ne de siyasi olarak.
Bundan sonra bu algı nasıl değişir, ne yöne evrilir?
Vallahi tabii çok iyimser de değiliz. Çok iyimser de değiliz. İçinde yaşadığımız dönem iyimser olmayı engelliyor. Yani o kadar büyük bir popülizm oldu ki özellikle Avrupa ülkelerinde. İşte aman yani ben en çok ondan korkuyorum, o buraya da sirayet etmesin diye. Yani bizim çünkü kültürümüzde böyle bir şey yok. Türkiye bir imparatorluğun mirası üzerinde oturuyor, Türkiye Cumhuriyeti. Biz farklı halklarla birlikte yaşamaya alışkın bir milletiz. Dolayısıyla bizim böyle şeyde görülen, Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülen, pek çok ülkesinde görülen o tür işte yaklaşımlardan uzak olmamız lazım. Çok olası görmüyorum Türkiye'ye sirayet edeceğini, ama o ülkelerde bu devam edecek ve artacak yani işte. Böyle hatta ırkçı şiddete varan olaylar yaşanıyor biliyorsunuz. Daha geçenlerde Almanya'da Halle'de iki kişiyi sokakta öldürdü adam. Aynı Yeni Zelanda'da olduğu gibi falan. Yani sinagoga girmeye kalkmış. Sinagoga giremeyince yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Arkasından bir tah diyor, tamam bulduk, dönercidir bu, dönerciye gireyim falan, çünkü Türk
nasıl,
dönercisi
nasıl
falan.
Olsa Türk.
Evet, evet. Yani böyle şeyler tabii işte o algılardan besleniyor, biliyor musunuz? O algıları değiştirmediğiniz takdirde işte biraz evvel söylediğim gibi iç barışınızı ve iç huzurunuzu kendi kendinize tehlikeye atıyorsunuz.
Neyse, biz en azından Türkiye olarak bu anlamda çok daha iyi bir yerde.
Bence öyleyiz. Bence öyleyiz.
Çünkü biz yardımsever bir milletiz, misafirperver bir milletiz, evet. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ta Osmanlı'dan bu yana hep farklı toplumların bir arada huzur ve mutluluk içinde yaşayabildiği bir milletiz. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Temennimiz yurt dışında da Türk vatandaşlarımızın aynı huzur ve barış içinde yaşamaya devam etmeleri. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Göç Yolları köşemizde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün Türkiye'de ve dünyada göçmen algısını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.